Ayrım 19, sayfa 181. İngiltere ve Lozan, Kasım 2006 yolculuğu. 85 yıl önceydi, yıl 1922. Müttefikler Lozan'da masa başına hafta adamı parçalamak için oturdular. Ancak karşılarında yenilmiş, yıkılmış, bölünmüş, topraklara elinden alınmış bir imparatorluğun kalıntıları değil, savaşın galibi Türkiye vardı. Türkiye Lozan masasına bileğinin gücüyle oturmuştu. Karşısında üzerinde güneş batmayan imparatorluğun temsilcileri, krallar, Avrupa'nın asilleri, aylar süren görüşmelerden geçildi. Aynı anda türlü kompleye göğüs gerildi. Sonunda masadan kalkarken isteklerinin çoğunu elde edememiş olan İngiliz Lord Curzon İnönü'ye şöyle diyecekti. Şimdi burada reddettiklerinizi zamanı geldiğinde cebimizden çıkarıp önünüze koyacağız. Curzon Lozan Anlaşması'nın geçici bir olay olduğunu ima etmişti. Tarih normal seyrinde devam edecek ve biz kazanacağız demek istemişti. Gerçekten de Türkiye ne zaman dara düşse Batı Lozan'ı unutmuş, Serb hükümlerine dönmüştür. Batı Lozan Anlaşması'nı asla kabullenememiştir. İngiltere tıpkı Lord Curzon'un dediği gibi bugün cebini karıştırmaktadır. 11 Kasım 2006, Londra'da önemli bir gün. İngiltere'nin dört bir yanından işçi sendikaları temsilcileri bir araya geliyor. Tüm gün sürecek toplantıda İngiliz muhalefetinin ağır topları yer alıyor. İşsizlik, antidemokratik yasalar ve Orta Doğu'daki katliam masaya yatırılıyor. Sadece sendika binasında değil, tüm sokakta olağanüstü bir kalabalık. Çeşitli sol örgütlerin, sendikaların yayın organlarının satıldığı tezgahlar. Etnik giysili insanlar, İngiliz basınında hiç yer almayan toplantılardan biri bu. Ülkenin tüm sendikaları gidişata dur demek için bir arada ve bizden başka kamera yok. Salonda birisi TRT idareli kameranın yanına geliyor. Neden orada olduğumuzu soruyor. Tedirgin görünüyor. Gıda işten bir sendikacının salonda olduğunu söylüyor. Biraz sonra bu sendikacıyı sahnede görüyorum. Türk ve Kürt hakları adına İngiliz işçi sınıfına desteğini sunuyor. Sol yumruğunu havaya kaldırıyor, alkışlanıyor. İşçi hareketinin 100. yılı ve istek. Birden durumu anlıyorum. İç politikada cemal bir muhalefet yürüten İngilizler dış politikaya gelince işçisiyle, aydınıyla, politikacısıyla teksis haline geliyorlar. Aynı görüşlerde birleşiveriyorlar. İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda diğer ülkelerin zafiyetlerini iyi değerlendiriyorlar. İngiliz işçi hareketi 100. yılını kutluyor. Respect adlı hareketin liderliğini yürüten ünlü politikacı George Galloway, Türkiye'ye demokrasi lazım diyor ve konuşmasına Kürtlerin hakları diye başlıyor. Cümlesini demokrasiye bağlıyor. Türkiye hala tam demokratik bir yapıya sahip değil. Salonda konuşulanları İngiliz işçi sınıfının önderlerinin İngiltere'deki antidemokratik yasalardan şikayetlerini hatırlıyorum. Biliyorum. İyi de Fransa ne kadar demokratik? Onlarla uğraşıyor musunuz? Öyle ama bir takım asgari kriterler var ve Türkiye'de bunları yerine getirmeli. Asgari demokrasi ve insan hakları standartlarına ulaşmalı. Türkiye'de bu yok. Fakat bence Türkiye'nin zaaflarını onun Avrupa Birliği dışında tutmak için kullanmak yerine o zaafları Türkiye'nin birliğe üye olması için kullanmalıyız. Türkiye'nin zaaflarını kullanmak. Bu zaaflar bir asırdır İngiltere'nin gündemindeydi. Bugüne kadar kimse Türkiye'deki işçi sendikalarının durumu ya da işçilerin hak hukuku ile ilgilenmemişti. İngilizler sağcısı solcusu, işçisi, iş adamı Türkiye denilince 100 yıl öncesinde olduğu gibi hemen azınlık hakları ve Kürt sorunundan başlarlardı söze. Hemen hemen her gün gazete dergi sayfalarında Türkiye'nin zaafları ile ilgili haberler yer alırdı. Londra Atatürkçü Düşünce Derneği son bir ay içinde İngiltere basınında çıkan Türkiye ile ilgili haberleri bir dosya halinde bana verdi. Bu haberlerin %90'ı Kürtler, Abdullah Öcalan ve PKK ile ilgiliydi. İngilizler ve Kürtler. Londra Belediye Başkanı Ken Livingston, İngiltere'deki Kürt gruplara ilgisini açıkça belli ediyor. Belediye Kürt siyasilere maddi manevi destek veriyor. Kürtçe çıkan ayrılıkçı dergiler Londra Belediye Başkanı'nın ön sözüyle başlıyor, maddi desteğiyle yayınlanıyor. Bu dergilerde Türkiye sınırları içinde bir Kürdistan haritası baş köşede duruyordu. İşin ilginç yanı, Nevroz dergisinin arka sayfasında Türk bankalarının reklamları vardı. Oyak Bank, Deniz Bank, Roj TV reklam verenlerden bazılarıydı. İngiltere'de en muhafazakarlardan en soldakilere kadar tüm kurumlar devlet politikası olarak Türkiye'ye karşı Kürtçü politikalar gidiyordu. İndependent gazetesinin diploması editörü Mary Dejeski'ye neden diye sordum. Sizce sağcı veya solcu niçin tüm İngiliz politikacılar Kürtleri destekliyor? Bu 100 yıldır sürdürülen bir oyuna benziyor. Özlü bir biçimde açıklıyor. Bence İngiltere'de ve tüm batılı ülkelerde azınlıklara zayıf olana ve tekine bir ilgi, bir destek vardır. Bu destek sadece Kürtlere değil, Çin'de yaşayan Türklere, Rusya'daki Çeçen azınlığa da verilir. Söz konusu olan İngiltere'nin çıkarlarıdır, diyordu. Bu çıkarlara göre bir strateji belirlenir ve uygulanırdı. İşçisi de burjuvazi de bu konularda tek fikir etrafında buluşurdu. Türkiye'de yaşayan Kürtleri azınlık olarak nitelemek ve onlara özgürlük istemek konusunda İngilizlerin hemen tümü fikir birliği içindeydi. Ama nedense Batı Trakya'daki Türkler onların ilgi alanına girmezdi. İngiliz işçi sınıfı Orta Doğu'da Filistin'deki kıyımı lanetler ama silah fabrikalarında çalışanlar bu konuda ses etmezdi. İngiltere dünyanın sayılı büyük silah üreticisi ülkelerinden biriydi. Savaş sanayi ülkenin her kesimine refah getirmekteydi. Romantik sendikalar. O gün İngiliz sendikaları toplantısında tüm dünya işçilerinin birliğinden söz eden romantik konuşmacıları dinlemiştim. Hararetli konuşmalar arasında İngiltere'nin geçen yıl iç çatışma yaşayan 17 ülkeden 14'üne silah satışı yaptığını aklımdan geçirmiştim. Binanın kapısında kalabalığın arasında yakaladığım Chris Danbury'ye sordum. Savaş İngiliz, Amerikalı, Kanadalı ve İsveçli işçilerin karnını doyuruyor. Onlar da Orta Doğu'daki savaştan kazanç sağlıyor. O zaman hangi işçi birliğinden söz edilebilir ki? Düşünceli bir edayla doğru diyor. Britanya dünyadaki en büyük silah üreticilerinden ve satıcılarından biri. Silah üretiminde çalışan işçilerin dünyadaki savaşlardan kar sağladığı doğru. Susuyor. İngiltere geçen yıl İsrail'e sattığı silah sayısını ikiye katlamıştı. Bu silahların sivillere karşı kullanımı, işgal altındaki topraklarda kullanımı yasaktı. Ama yasak kağıt üzerinde kalmıştı. Asırlık Kürt kartı, Birleşik Krallık, United Kingdom, 100 yıldır Orta Doğu'da petrol coğrafyasındaki tüm oyunların arkasındaki beyin, İsrail'in yaratıcısı, Arap coğrafyasını birbirine katan güç. İngiltere 100 yıl önce de Osmanlı topraklarında Kürt kartını masaya koymuştu. 100 yıl sonra aynı kart yine masadaydı. Orta Doğu petrolüne giden yolda Türkiye'nin doğusu büyük önem arz ediyordu. Bu ilk petrol savaşında da böyleydi. Sir Tony Benn, İşçi Partisi'nin sol kanadından, İngiltere'nin en saygın siyasilerinden biri. Onunla ilk röportajımı 1986'da Londra'da bir öğrenci olarak yapmıştım. Mütevazi evinin kapısında karşılaştığımızda, 20 yıl sonra yine geldim dedim. İngiltere-Türkiye ilişkilerinin 100 yıl öncesine gittik. Şöyle diyordu. Resim, burada Sir Tony Benn'le birlikte Banavar'ın bir resmi var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Lozan Anlaşması'nda galipler bir Kürt devleti kurmayı hedeflemişlerdi. Kürtlere Kürdistan sözü verilmişti ama Batı yeni kurulan Sovyetleri tehdit olarak gördüğü için denge politikasına girdi ve Türkiye'yi küstürmemek için bu hedeften vazgeçildi. Acaba Türkiye'yi küstürmemek için mi hedeften vazgeçilmişti yoksa dahi bir lider öncülüğünde kenetlenen ülke parçalanmamaya karşı direnmiş, İngiliz politikalarını yerle bir mi etmişti? Bir asır sonra şimdi yeni dünya düzeninin kollarında sarsılan petrol bölgesi bir kez daha Batı'nın hırçın saldırısının hedefiydi. George Galloway'ı Orta Doğu'daki planları geçmişteki politikaların iflası olarak görüyordu. Emperyalizm Orta Doğu'daki sınırları yeniden çizmeyi planlıyor. Osmanlı İmparatorluğu içinden koparılarak çıkarılan ve başlarına kukla devlet adamları krallar atanarak idare edilen bu bölgedeki düzen artık işe yaramamaktadır. Bunu emperyalistler kadar bölge halkları da hissetmekte ve petrol coğrafyasındaki ülkeler bir arayışın içine girmekteydiler. Türk İmparatorluğu korkusu. Mary Dejeski 1990'larda Batı'yı bir kez daha etkisini altına alan Türk korkusunu anlatmıştı. Söyledikleri son derece dikkat çekiciydi. Sovyet Birliği dağılırken yeni bir Türk İmparatorluğu da doğacak endişesi vardı. Batı Sovyetlerin içinde yer alan Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye, Irak ve Afganistan'la birleşerek büyüyebileceğini düşündü. Hatta çok sayıda basın mensubu bölgeye gönderildi. Rusya'ya, İstanbul'a, Orta Asya'daki Türk devletlerine muhabirler gitti. Sonra böyle bir oluşumun mümkün olmadığı görüldü. Korkulan bir Turan Cumhuriyeti hayaliydi. Korku gerçekten buydu. Sonra endişeye mahal olmadığına karar verdiler ama gerekli önlemleri almaktan vazgeçmediler. Bu korku Batı'yı geçen yüzyılın başında bir kez daha ürpertmişti. O zaman da oyun sahasında ilk sürülenler Araplar ve Kürtlerdi.